Ayrım 3. Sayfa 17. 1. Ah Minel aşk. Ben ve öteki arasındaki büyük aşk, seküler tanrı aşk. Çünkü hakikatte saklıdır dil ve dil insanda değil, aksine insan onda ayağa kalkar ve onun içinden konuşur. Her şey kelime, herkes ruhtur. Ruh benim içinde değil, ben ve senin arasındadır. Damarlarında dönüp duran kan gibi değildir ruh. Aksine içinde nefes alıp verdiğin hava gibidir. Martin Buber. Aşk nedir? Bunun tanımlayabilen bir şair, bir sanatçı çıkmadı bugüne kadar. Ben de buna kalkışmayacağım. Galiba aşkın ne olduğunu değil de aşkın ne olmadığını tanımlamak daha kolay. Örneğin aşk sevecenlik ya da erotizm değildir. Şefkat, bağlanma değil, birine sempati duymak hiç değildir. Aşk belki de hayat ya da ruh kavramlarında olduğu gibi iyi bilindiği düşünülen ama tanımlanamayan ve bu nedenle de olduğu gibi kabul edilmesi gereken bir kavramdır. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi bildiğimiz bir yaşantı. Herkesin sanki herkes ne dendiğini iyi anlıyormuş gibi çok doğal olarak kullandığı ve ama galiba çok kolay kullandığı bir kavram. Üstelik o kadar kolay ki terapiye gelen çiftlere eşlerini hala sevip sevmediklerini sorduğumda hemen yanıt verebilirler bu soruyu. Üstelik ilişkilerinin hangi döneminde sevgilerinin, aşklarının yoğunluğunun ne kadar olduğunu ve nasıl değişime uğradığını da uzun uzun anlatabilirler. Amerikalı din felsefecisi ve düşünür Jacob Needleman, insanın tamamlanmamış olarak doğduğunu ve hayattaki bütün savaşımının kendini tamamlamak üzerine olduğunu söyler. Aşk arayışını da Sufizm'de olduğu gibi bir bütüne varma uğraşı olarak görür. Dünyevi aşkı uhrevi aşktan ayırabilmek belki gerçekten çok zor ve anlamsız da olsa, bu dünyada kalmanın çabası içinde olmalıyız. Zaman zaman ister istemez mistisizmin kıyılarına vursak da. Çünkü içgüdüsel olarak biliyorum ki ölüm korkusundan, daha doğrusu ölüm sonrası bizi bekleyen hiçliğin yarattığı dehşet duygusundan kurtulabilmenin en güzel çaresidir aşk. Aşk ve ilişki üzerine Freud'un da sıklıkla atıfta bulunduğu bir öykü vardır. Bu alıntı Platon'un Şöleni'ndendir. Bir gün Sokrates arkadaşlarıyla toplanmış, bir yandan yiyip içerken bir yandan da aşkın ne olduğunu tartışıyormuş. Birçoğumuzun bildiği yanıt Sokrates'ten değil Aristofanes'ten gelmiş. Aristofanes, insanın başlangıçta günümüzde olduğu gibi tek bir canlı olarak değil, aksine omuzlarından birbirlerine bağlı bir çift olarak yaratıldığını anlatmış. Aristofanes'e göre üç farklı çift varmış. Erkek kadın, erkek erkek ve kadın kadın. Bu ikiz gibi birbirine benzer olan çift bütün gün birlikte dolaşıp durur ve dolayısıyla hiç yalnızlık çekmezmiş. Bir gün öyle bir yanlış yapmışlar ki Zeus onları ikiye ayırarak cezalandırmış. Bundan sonraki yaşamlarının tamamını, diğer yarılarını sonsuz bir arayış içinde geçirmişler. Bundan dolayı, der Aristofanes, günümüz insanı da bütün hayatı boyunca kendisini bütünleyecek diğer insanın arayışı içindedir. Çünkü insan en temelde bir değil, iki kişidir. Aşkı bulduğumuzu sandığımız ya da gerçekten bulduğumuz şanslı anlarda iki değil, bir olduğumuzu hissederiz. Bu nedenle de sonradan yaşanan hayal kırıklığı bir o kadar büyük olur. Yoksa aşık olduğumuz insanın mükemmel olmadığını görmek, kendi mükemmel olmayışımızı kabulünün çok zor olmasından mı kaynaklanır? Eğer aşka duyulan özlem gerçekten diğer yarımızı aramamızsa ve aşk diğer yarımızı bulduğumuz yanılgısıysa, aşk sadece içimizdeki yok edilemeyen narsisizmin sevgiliye yansıtılması mıdır? Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Toni Morrison, Aşk başlıklı kitabında aşkı kaderin belirlediği bir karşılaşma olarak anlatır ve ilk bakışta aşkın doğruluğunu, gerçekçi olup olmadığını sorgulamaz bile. Kristin, akşam yemeği davetini kabul etti. Ana yemek henüz daha gelmeden gelecek planları yapmaya başlamışlardı bile. İstekle dop doluydular. Öyle birdenbire sanki kaderleriymiş gibi. Bütün ikili ilişkiler gibi bunun da kendi zamanı vardı. Bütün birliktelikler gibi bu da bir şakaydı. Son iki cümlede bir kötümserlik sezilse de bu kısacık alıntıdaki coşku ve umudu, yaşam umudunu sezmemek mümkün değil. Aşkın işaretleri var mıdır? Bu konudaki en eski ve en güzel tanım Arap filozof ve şair İbni Hazm al-Andalusi'den gelir. Andalusi, Güvercinin Gerdanlığı adlı eserinde aşkın işaretlerini şöyle sıralar. Aşkın, zeki ve kurnaz insanların kolayca keşfedebilecekleri kesin işaretleri vardır. Bunların en başta geleni, aşığın durmadan sevdiği kişiye bakmasıdır. Göz, ruhun kapısıdır. Başka bir işaret de, sevilenin söylediklerinin ne anlatırsa anlatsın, pür dikkat dinlenilmesidir. Anlattıkları inanılmaz ve mümkünsüz de olsa şaşırılmasıdır. Sözleri yalan da olsa onaylanmasıdır. Kötü bir şey de yapsa kabul edilmesidir. Haksızlık da yapsa onun tarafında olmaktır. Söylediklerinin ve söyleyiş tarzının taklit edilmesidir. Sevgilinin olduğu yere gitmekte acele etmektir. Oturduğu masada yanında oturmaya çalışmaktır. Ondan ayrı düşmemize neden oluyorsa en önemli işlerin bile önemini kaybetmesidir. Hiç beklenmedik bir anda sevgiliyle karşılaşıldığında yaşanan şaşkınlık da aşkın bir başka işaretidir. Ya da sevgiliyi andıran birini görmek ya da onun adını duymak. Burada Cemal Süreyya'nın iki dizesini anmak gerek. Hızla geçen otobüslerin ardında benzeşmek, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bir tanıdığımızda bütün bu değişimleri gördüğümüzde aşık olduğunu biliriz. Ama eğer bu değişimi açıklayacak hiç kimse yoksa, yani sevgili ortada yoksa psikolojik bir sorun var demektir. Alman edebiyat araştırmacısı ve yazar Hans Josef Ortheil'in 2003 yılında yayımladığı kitabı Büyük Aşk'ın bir özetini vermek istiyorum burada. Kitabın başında kadınla erkek daha ilk karşılaşmalarındaki duyguları nedeniyle şaşkınlık içerisindedirler. Kadın alışılmadık biçimde uzundu. Kırmızıya çalan sarı uzun saçları vardı. Üzerinde boynundaki altın kolye ve parmağındaki altın yüzükle zıtlık yaratacak şekilde sadelikte yeşil uzun bir elbise vardı. Beni fark ettiğinde sağ elini saçlarının arasından geçirdi. Mahcup bir jest. Bütün mekanı öylesine kaplamıştı ki istemsiz bir şekilde ceplerimdeki faks metnini aramaya başladım. Yardım istercesine pencereden dışarıya limana baktım. Bakışlarını karşılayabilecek gibi hissetmedim kendimi. Bahsi geçen güzel kadın Doktor Franca, İtalya'nın Adriyatik kıyılarında San Benedetta adında bir yerde deniz biyoloğu olarak çalışmaktadır. Çocukluk yıllarından beri tanıdığı zeki ve başarılı nişanlısı Doktor Alberti'nin müdürlüğünü yaptığı deniz müzesinde görevlidir. Aynı okula gitmişlerdir. Alberti, çocukluğundan beri nişanlısının erkek kardeşiyle iyi arkadaştır. Üniversite öğretiminden sonra yeniden karşılaşmışlardır. Alberti, kısa bir süre sonra Ancona'da geçici olarak bir yöneticilik görevi üstlenecektir ve Franca'da burada müdürlük görevini yürütecektir onun yokluğunda. Gianni çok hırslı diye anlatmaya devam etti. Esprili, çok zeki. Onunla çalışmak büyük bir şans benim için. Her zaman yeni fikirler üretiyor. Bir süreliğine gidiyor ama yerinin bana verilmesini sağladı. Çok iyi bir ekibiz. Bir ekip. Uzun bir ilişki, başarılmış şeyler. Belki çok duygu dolu ve şiirsel bir ilişki değildi onlarınki ama bir aşk ilişkisine feda edilemeyecek kadar emniyetliydi ve gelecek vaat ediyordu. Kitaptaki ben, anlatıcı, Münih'ten gelen bir televizyon redaktörüdür ve deniz üzerine yapacağı bir film için araştırma yapmaktadır. Müzede, kafede, çalıştıkları yerlerde birçok kez buluşurlar ve aralarında kısa sürede daha çok sezgiye dayanan bir güven ilişkisi gelişir. Romanda yeme içmeyle gelen, İtalyan mutfağının ve şaraplarının başrolde olduğu uzun pasajlar vardır. Çünkü ikisi de yeme içmeyi ve hayattan zevk almayı severler. Garsonu arayışında nasıl bir haz duyduğu kolayca anlaşılıyordu. Yemekten, içmekten zevk aldığını tahmin etmek zor değildi. Yemek ve içmekten hoşlanmayan kadınlarla bir şeye başlamanın benim için ne kadar zor olduğunu düşündüm. Menü kartına elini bile sürmedi. Meze ısmarladı. Az sebze, daha çok balık. Şarap ısmarlamayı da üzerine aldı. Uzun konuşmalar yapılmadan şarap ısmarlayabilen bir kadınla yemek yememiştim şimdiye kadar. Bir şişe Sauvignon. İyi soğutulmuş lütfen. Hemen her şeyin ekmekle yendiği soğuk mezeler ve hiç çekinmeden içilen şarapla ikisi arasında çok kısa sürede yakın bir ilişki oluşur. Kendiliğinden gelişen güven duygusu ilişkilerine sanki her şey ilk defa böyle yaşanıyor duygusu verir. Yemeklere çıkılır, iş konuşmalarından özel yaşama uzanan derin sohbetler edilir. Herkesin kendi hayatını yeniden keşfettiği hikayeler anlatılır. Her ikisi de hikayeler aracılığıyla kendilerinin ve birbirlerinin derinliklerine inerler. Yemek, şarap ve gidip gelen bakışlar arasında yavaş yavaş bir çift olurlar. Yemekten sonra bir tek konyak, kahve ve deniz kıyısında küçük bir yürüyüş. Birkaç gün sonra dağlara bir gezi ve oradaki küçük bir lokantada şarap ve İtalyan mezeleriyle bir akşam yemeği daha. Erkek bir oda sorar, bakarlar da odaya ama kendilerine biraz daha zaman tanımaya karar verirler son anda. Kadın, çok sonra dağda kendisini öpmesini çok arzuladığını, orada gecelemeyi çok istediğini ve erkek bunu yapmadığı için kendisinden neredeyse nefret ettiğini söyleyecektir. Bir sonraki görüşmelerinde kadın birbirlerine siz yerine sen diye hitap etmelerini önerir. Bu sanki ilk öpücük gibidir adam için. Ama kasaba küçüktür. İnsanlar konuşmaya, dedikodu yapmaya başlarlar. Erkek ilk defa bunun büyük bir aşk olduğunu düşünmeye başlar. Çünkü onunla beraberken zaman sanki durmaktadır. Yalnızca onunla meşguldür kafası. Söylediği her sözden, yaptığı her hareketten etkilenir. Yalnız kaldığındaysa yalnızca onun varlığıyla dolan kocaman bir boşluk ve özlem kaplar için. Nişanlısı Doktor Albert'i durumu anlamakta gecikmez. Her ikisi arasındaki büyülü çekimi fark eder ve bir İtalyan erkeği olarak elindeki bütün silahlarla savaşmaya karar verir. Önce nişanlısıyla konuşur, daha sonra bu Alman turistle görüşmeye karar verir. Bir restoranda buluşurlar. Önce içti ve daha sonra Franka ile konuştuğunu söyledi. Detaya girmeyeceğim, her birimiz durumu kavramaya yetecek kadar yaşlıyız, dedi. Tabii ki bu Alman'ın nişanlısından ne istediğini bilmek istiyordu. Bu bir tatil hevesi miydi, yoksa geleceğe yönelik ciddi bir ilişki mi? Belki patetik bulacaksınız diye yanıtladım ama benim gözümde bu büyük bir aşk ve iki taraflı. Entrikanın, kıskançlığın, kalp ağrısının, gizli emellerin, kasıtların olmadığı büyük bir aşk. Doktor Alberti soğukkanlılığını korur, kafası karışmış bir aşıkla karşı karşıya olduğunu ve ona kafasını toplaması için zaman vermesi gerektiğini düşünür. Signore, dedi sonra, yaşınızı bilmiyorum. Ama herhalde benden birkaç yaş büyüksünüzdür, en fazla. Her halükarda ergenlik çağında büyük bir aşk gibi terimlerin kullanıldığı ve buna gerçekten inanıldığı bir yaşta değilsiniz. Bütün bu laflar romanlara ve şiire yakışan ve hayatın ciddiyetiyle bağdaşmayan şeyler. Nasıl bir birliktelik hayal ediyorsunuz? Her ay bir kere Münih'ten buraya mı geleceksiniz? Alberti'nin aşıktan istediği, psikolojik açıdan bakıldığında klasik bir gerçeklik testidir. Bunun haricinde başka bir olgunluk daha göstermesini ister ondan. Yaptığı şeyin sorumluluğunu üstlenmesini. büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Yanılmışsanız, örneğin duygularınız bir ay içinde zayıflarsa veya örneğin Münih'te bir başkasına ilgi duyarsanız, Franka'nın hayatını mahvetmiş olacaksınız. Aşık, eski sevgiliye birlikte planladıkları geleceğin yalnızca kendilerini ilgilendirdiğini, bunu onunla tartışmayacağını söyler. Bunun üzerine Alberti, bütün analitik mantığını bir kenara bırakır ve "Çok naifsiniz, ne yaptığını bilmeyen bir turistsiniz," der. Daha sonra Giovanni Franca'ya Alberti'yi ciddi bir rakip gibi göremediğini, hatta o görüşmede aynı kadına aşık iki arkadaş oldukları hissine kapıldığını anlatır. Franca'nın zayıf noktası babasıdır. Alberti'nin babasıyla bu aşk ilişkisini konuşacağından çekinir. Bu nedenle de babasının gözünde kötü bir duruma düşme korkusuyla onunla bir an önce kendisi konuşmaya karar verir. Babası haberi sükunetle karşılar ve ertesi gün kızını ziyarete gelir. Kızıyla konuştuktan sonra bu yeni adamla tanışmaya karar verir. "Deniz kıyısında bir yürüyüşe çıkalım mı?" diye sorar. "Ama siz ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben de seve seve deniz kıyısında yürüyüşe çıkabilirim," diye yanıtladım onu. "İyi bir fikir." İki erkek Franca ya da büyük aşk hakkında konuşmazlar. Ne onun mesleği, sosyal statüsü, ailesi ne de Alberti'yi çok fazla meşgul eden konu hakkında, yani nerede yaşayacakları konusunda. Deniz üzerine konuşurlar. Güneş, resim, müzik ve sanat üzerine, kıyıdaki evlerden ve yüzmeden bahsederler. Varoluşçu bir kafeteryada iki genç felsefe öğrencisi gibi yüzmenin ve denizde yapılan sabah jimnastiğinin metafiziği üzerine düşünceler geliştirirler. Her ikisi de şaşkınlıkla birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını fark ederler. Sohbet etmekten keyif aldıklarını ve aralarında bir ruh akrabalığı olduğunu hissederler. Franca babasıyla çok yakındır. O çok küçükken anne baba ayrılmıştır. Franca Alman gazeteci de babasını bulmuştur sanki. Psikodinamik açıdan bakıldığında bir aktarım sevgisidir yaşanan. Bu büyük aşkın gücü, eski bir aşka yaslanıyor olması, eski ve yeni aşkı birleştiriyor olması, eski baba kız aşkına ait birçok şeyi yeni aşka transfer etmiş olmasındandır. Böylece bir tamamlanmışlık duygusu oluşmuş, bu emniyetli zemin üzerinde gelecekle ilgili en ufak bir huzursuzluk duygusu ortaya çıkmamıştır. Franca izin alarak bir ay için Münih'e gitmeye karar verir. Birlikte kalacak olmaları o kadar doğal gelmektedir ki her ikisine de Franca'nın nerede kalacağını konuşmazlar bile. Giovanni yalnızca saat 21'de Münih'teki Osteria Italiana'da olacağını söyler ve saat 21'den hemen önce garsona yemeği ısmarlar. Menüyü dikkatle gözden geçirdim ve hafif bir yemek ısmarladım. Daha sonra saatime bakıp garsona şarabı getirmesini, vaktin neredeyse geldiğini söyledim. "Emin misiniz?" diye sordu. "Bayanı beklemeyelim mi?" "Hayır," diye yanıtladım. "Siz şarabı getirin, ben eminim." Şişeyi getirdi, açtı, denememi bekledi ve şişeyi buz dolu bir kovanın içine koydu. Buzların tıkırtısı duyuldu. O sırada lokalin kapısı açıldı, hafif bir rüzgar esti içeri doğru. Biri girdi. Garson kapıya seyirtti aceleyle. "Buonasera, signora," dedi. "Bekleniyorsunuz." Onun sesini duydum. "Buonasera, teşekkür ederim." Çok sakindi. Tamamıyla emin ve melodik. Kitap böyle bitiyor. Okuyucu ilişkinin nasıl devam ettiğini, bunun hakikaten büyük bir aşk olup olmadığını öğrenemiyor. Çünkü geri kalanı sıradan bir hikaye. Ayrım sonu, sayfa 24.